Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Kudüs üzerine, Özgür Kudüs, Mescid-i Aksa üzerine yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenler, ilk olarak Ahmet Maraşlı imzalı Mescid-i Aksa Ayasofya Buluşması başlıklı yazıyı sunacağız. Bu yazı Altınoluk Dergisi'nin 1986 Nisan sayısında, ikinci sayısında yer almış ve bugün bu yazıyı bir kez daha size aktarmaya çalışacağız. Bir şafak vakti, gecenin ezanla dirileceği saatler. Pencereler birer birer uyanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yataktan doğrulan müminin günü açışı, günün anahtarı. Sonra kubbeler ışıyor, minareler soluk alıp vermeye başlıyor. İşte bu, ezana susamış saatlerde Ayasofya ile Mescid-i Aksa, mesafeleri ortadan kaldıran kalbi bir buluşmada dertleşiyorlar. İki mahzun kubbe arasında şu konuşma geçiyor. Söze Ayasofya başlıyor. Sizi diyor, en iyi ben anlayabilirim. Yeryüzünde ümmetin perişanlığına denk düşen esaretinizi, yüzlerce esir minareye ağlayan yanık yüreğinizi ancak ben anlayabilirim. Hür ezanlara hasretinizi ben anlayabilirim. Mescid-i Aksa'da derin bir soluma, sanki İslam'ın ihtişam dönemlerinden bir tutam havayı ciğerlerine doldurur gibi. Allah'ın mescitlerini imar edenlerin tebcil edildiği ayeti kerimeyi okuyor ve konuşuyor. Küba mescidini düşünüyorum. Acaba imar edilmiş mescit o muydu, biz mi? Allah sevgilisinin üç taşı üst üste koyup inşa ettiği, süsten ve ihtişamdan uzak, ancak kalbinde çağların en hür imanı atan, çağların en hür sesini kucaklayan o küçücük yapı mı, biz mi? Sirk aslanları gibi hissettiğim oluyor kendimi zaman zaman. Görünüşte aslan ama pençeleri sökülmüş. Nerede benim hür haykırışım? Nerede benim hür ezanlarım? Ezan diye sayıklıyor Ayasofya. Ezan, ezan, ezansız minare, gözleri dolu dolu, susuyor. Derdini tazeledim, bağışla diyor Mescid-i Aksa. Bazen senin acın mı büyük, benimkisi mi diye düşündüğüm oluyor. Gerçekten tartması zor. Ezan ki Müslümanın ebedi bağımsızlığını haykırır. Minareler ki bu bağımsızlığı ilan için dikilmiş anıtlardır. Minareyle ezanı ayırmanın acısına nasıl katlanılır? Nasıl katlanılır ezana kelepçe vurulmasına? Hatıralar daha bir kahrediyor, bilir misin? Fetih günü yaşadığım heyecan bir an gözümün önünden gitmiyor, diyor Ayasofya. Evet diyor Mescid-i Aksa, o günü senin adına binlerce mescitle birlikte kutlamıştık. Bayram günleri çocukların kalbindeki heyecanı düşün. Yüreklerimiz öylesine sevinçle, heyecanla atmıştı. Hazreti Peygamber'in mübarek hadislerindeki ne mutlu o kumandana, ne mutlu o askere sözlerini kaç kere tekrarladık bilemezsin. Senin ezana kavuşmanı nasıl tekbirlerle kutladık, nasıl kutladık Allah'ım? Havaya bir dağ üstüla çökmüştü. İki kubbe de sanki 5-6 asırlık bir zamanı yeniden yaşıyor, ipin nerede koptuğunu bulmaya çalışıyorlardı. Müslüman yüreğinin atışına hasret kaldım, dedi Ayasofya. Mescid-i Aksa, Ebu'l-Beka Salil bin Şerif'in Endülüs'e atından beyitler okudu. Yüce şeriat, yarinden ayrılmış bir genç gibi, güçlü bir genç gibi, sessiz fakat gözünde gözyaşı dolu, yürekli, utanan, alçalmaktan korkan, kardeş için can veren kimse kalmadı mı yeryüzünde? Hakk'ın yardımcısı, Hak peşinden giden, kendini Hakk'a adamış tek kişi yok mu? Ya Rabbi, ne kaderdir bu? Hatırlar mısın bu mısraları? Her kelimesi adeta gözyaşıyla ıslanmış. Hatırlamaz mıyım? Ya o oğlunu sarsan anayı, ağla, ağla diyen, savaş gerektiğinde yiğitçe dövüşmeyenlere şimdi karılar gibi ağlamak yaraşır diyen. Sözleri birbirine karışıyordu. Gözyaşları da. Birisi, bir beldede bir kişi açlıktan ölse, bütün o belde Müslümanları onun ölümünden sorumlu tutuluyor. Ya şu esir Müslümanlar, ya şu esir minareler, kim sorumlu bütün bunlardan? Kaç kale oldu düşen, bu utanç verici acıya nasıl katlanılır? Kısa sohbet bir acı nöbetinde son bulmuştu adeta. İki kubbenin sözleri de hıçkırıklarla kesiliyordu. Az sonra Mescid-i Aksa'nın minarelerinde yanık bir ezan başladı. İlk tekbirini Bilal-i Habeşi'nin söylediği bu nida, bunca ezilmişliği içinde Müslümanlara bir kere daha hürriyet çağrısında bulunuyordu. Ayasofya minareleri ise her namaz vaktinde olduğu gibi kubbelerini bir kere daha gözyaşlarıyla ıslatıyordu. Değerli dinleyenler, Altınoluk Dergisi'nin 1986 Nisan 2. sayısından Ahmet Maraşlı imzalı Mescid-i Aksa Ayasofya Buluşması başlıklı yazıyı paylaştık. Değerli dinleyenler, şimdi de Genç Dergisi'nin Ağustos 2015 sayısından Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı Niçin Sevmeliyiz başlıklı Alican Tatlı'nın gezi yazısını paylaşacağız. Mescid-i Aksa'yı ziyaret edenler kendilerinin semaya açılan en yakın yerde bulunduklarının bilincinde olmalıdır. Geçen ay bir Müslümanın itikadi, tarihi, kültürel ve fikri olarak şuurlanması ve bilinçlenmesinde çok özel bir yeri olan Kudüs'ü, daha özel de Mescid-i Aksa'yı bir an önce ziyaret etmemiz gerektiğini, yarının geç olabileceğini ifade etmiş ve Mescid-i Aksa'yı niçin sevmemiz ve ziyaret etmemiz gerektiğini anlatan yazımızda buluşmak ümidiyle demiştik. Bu sayıda ise rehberimizin bizlere anlattığı bilgilerden de istifadeyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kudüs kurulduğu günden bu yana vahiy, ilahi tebliğ ve peygamberlik müessesesini temsil etmiştir. Dolayısıyla burası kurulduğu günden beri bir İslam şehridir. Çok sayıda peygamber hayatlarının en azından bir bölümünü bu şehirde geçirmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç'a yükseltilirken Kudüs'e kadar getirilmiş ve oradan göklere çıkarılmıştı. Allah dileseydi onu Mekke'den de göklere yükseltebilirdi. Ancak İsra ve Miraç olayında Hazreti Peygamber'e refakat eden Cebrail aleyhisselamın onu önce Kudüs'e getirmesi, sonra göklere yükseltmesi bu şehre bambaşka bir mana ve önem vermiştir. Yüce Allah son peygamberi Hazreti Muhammed'in Kudüs'ü ziyaret etmesini ve bu peygamberler şehrindeki ilahi ayetlere şahit olmasını dilemişti. Kudüs Allah tarafından mübarek kılındığı bildirilen bir şehir olmasının yanı sıra peygamberler şehri olması itibarıyla da İslam'da ayrı bir yere sahiptir. Çünkü İslam yani tevhid dini Hazreti Adem'den bu yana bütün peygamberlerin ortak dinidir. Allah Teala şahıslar içinden peygamberleri, nebileri, şehitleri, alimleri seçmiştir. Yine zamanlar içinden Ramazan ayı, Cuma günü, Kadir gecesi, Arefe günü ve Aşure günü gibi vakitleri seçtiği gibi Kabe'nin yeri, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa gibi mekanları da seçmiş, bunlara ayrı ayrı önem ve faziletler atfetmiştir. Mescid-i Aksa'yı sevmemiz için birçok sebep gösterilebilir. Ancak şu 5 sebep oldukça önemlidir. 1. Mescid-i Aksa ta arşa kadar her santimetre karesi peygamberlerin ve meleklerin secde ettiği mukaddes bir mekandır. Bu yüzden onu seviyoruz. İnsanlar Hazreti Adem'den bu yana Mescid-i Aksa'ya gelmeye başlamışlar. Hazreti Nuh'tan sonra Şam bölgesindeki bütün peygamberler bu alanda ibadet etmişlerdir. Mescid-i Aksa dağının adı Morya'dır. Seçilmiş demektir. Peygamberler hayattayken burada namaz kıldılar. Hazreti Meryem de burada namaz kıldı ve Hazreti İsa'yı burada doğurdu. Hazreti Peygamber gelince İsra ve Miraç hadisesi oldu. Efendimiz Kabe'nin yanında evinde bulunurken evinin çatısı açıldı. Cibril geldi ve semalara çıkacağı müjdesini verdi. Burak da dağdan dağa zıplayarak Mescid-i Aksa'ya geldi. Efendimiz Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlerin saf tuttuğunu gördü. Bu peygamberlere kim imamlık yapacak diye soruldu. İlk safta Hazreti Adem, ilk peygamber vardı. Hazreti İbrahim, Halilullah, İsa, Ruhullah ve Musa, Kerimullah vardı. Nuh vardı. Bunlardan birisi imam olabilirdi. Ancak Cibril gelmiş, Efendimizin sırtına dokunarak gel imamlık yap demişti. Efendimiz, arkasındakilerin sayısını ancak Allah'ın bildiği nebilere 2 rekat namaz kıldırdı. Onların arkalarında semaya kadar melekler vardı. Efendimiz, arşa kadar saf tutan bu enbiya ve meleklere namaz kıldırdı. Bu manzara tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Bu durum ne Mekke'de ne de Medine'de oldu. Sadece Mescid-i Aksa'da gerçekleşti. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın her santimetresinde bir nebi ve melek secde etti. Ayrıca mescidin üzerinden arşa kadar da melekler secde etti. Bu, bugüne kadar görülmemiş müthiş bir manzaraydı. Burak sadece Mekke'den Kudüs'e, oradan semaya yükselmeye vesileydi. İslam'dan önce bile sadık ve emin sıfatına haiz olan Efendimiz, Miraç'taki bütün detayları bize haber verdi. Mesela namaz bize semada farz kılındı. Diğer bütün emirler yeryüzünde farz kılındı ancak namaz semada farz kılındı. Allah dileseydi Efendimiz'i yeryüzünün herhangi bir yerinden semaya yükseltirdi. Ama Mescid-i Aksa'dan yükseltti. Bu mekan yeryüzünden semaya açılan bir kapıdır ve devamlı açıktır. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı ziyaret edenler, kendilerinin semaya açılan en yakın yerde bulunduklarının bilincinde olmalıdır. 2. Mescid-i Aksa'nın her santimetre karesinde sahabenin gözyaşı vardır. Bu yüzden onu seviyoruz. Hazreti Peygamber Kudüs'ün fethini çok arzu etmesine rağmen buna ömrü vefa etmiyor. Hazreti Ebu Bekir fetih için çok uğraşıyor fakat o da buna nail olamıyor. Hazreti Ömer 4000 sahabi ve 12000 tabiinden oluşan bir orduyla Hicri 636'da Kudüs'ü fethediyor. Beyt-i Makdis'teki kayanın olduğu yeri soruyor. O zaman Hristiyanlar ellerinde bulundurdukları Beyt-i Makdis'i ve etrafını ihmal etmişlerdi. Buralar çok harap ve bakımsızdı. Beyt-i Makdis'in olduğu yere çöplerini döküyorlardı. Hazreti Ömer ve ordusu burayı önce çöp ve pisliklerden temizledi. Ordunun içinde Bilal-i Habeşi de vardı. Hazreti Ömer, Beyt-i Makdis'in üzerindeki kayaya çıkmasını ve Medine'de okuduğu ilk ezan gibi ezan okumasını istedi. Hazreti Bilal ise Efendimizin vefatından sonra 4 yıldır üzüntüsünden ezan okumuyordu. Hazreti Ömer'in ısrarı karşısında yanık sesiyle ezan okudu. Gözyaşları içinde "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" deyince Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Derken Hazreti Ömer tarafından Kudüs'ün valisi tayin edilen Ubade bin Samit gözyaşlarını tutamadı. Onların ağladığını gören 4000 sahabi ve 12000 tabiin gözyaşlarına boğuldu ve Mescid-i Aksa'da gözyaşı sel oldu. 3. Mescid-i Aksa'nın her santimetre karesi şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bu yüzden onu seviyoruz. Hazreti Ömer'den 50 sene sonra Melik Abdülmelik bin Mervan geliyor ve Kubbetüs Sahra'yı iki kat olarak yapıyor. Ondan sonra Müslümanlar Haçlı orduları Kudüs'e girinceye kadar ilave binalar yapıyorlar. Hristiyanlar Kudüs'ü işgal ettiklerinde 70 bin Müslüman Mescid-i Aksa'nın içine giriyor. Bir cuma günü tam 70 bin kişi orada şehit ediliyor. Bununla yetinmeyen Hristiyanlar, Müslümanların cesetlerini dışarıda bir yere taşıyıp orada onları yakıyorlar. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın her santimetre karesinde şehit kanı var. 4. Mescid-i Aksa vahyin indiği yerdir. Bu yüzden onu seviyoruz. Efendimizin arkasında on binlerce nebi ile orada namaz kıldığı için seviyoruz. Yeryüzünün semaya açılan kapısı olduğu için seviyoruz. Burası bereketin merkezi olduğu için seviyoruz. İsra suresinde etrafının mübarek kılındığından bahsediliyor. Onun etrafı mübarek kılındı. Mescid-i Aksa'nın etrafında daireler vardır. Orada bereketin 3 dairesi bulunuyor. Bu 3 bereket dairesinin merkezi Mescid-i Aksa'dır. En dıştaki daireden başlayarak 3. daire Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar, Kabe'den Türkiye'ye kadar uzanan dairedir. Bu dış dairedir ve en büyük dairedir. 2. daire orta dairedir ve Şam bölgesini kapsar. Yani Suriye, Lübnan, Ürdün bölgesidir. Efendimiz 3 defa Şam halkına müjdeler olsun diye buyuruyor. Niçin diye soruyorlar? O da Rahman'ın melekleri Şam'ın üstünde kanatlarını germişlerdir. Allah Şam ve Şam ehline kefil oldu buyurmuştur. 1. daire ise en küçük daire olan Beytül Makdis'tir. Bu da Filistin'in tamamıdır. Burası merkezdir. Türkiye'den gelenler 3. daireden gelenlerdir. 3. daireden gelenler 2. daireden 1. daireye, oradan da merkeze gelir. Bereketin merkezine gelir. Mescid-i Aksa'ya gelenler bedenlerinde bu bereketi hissederler. Zihinlerinde, zürriyetlerinde bu bereketi hissederler. Mallarında bu bereketi görürler inşallah. Bu bereket mekanın bereketidir. Burada geçirilen vakit, buradaki hava, buradaki şahsiyetler hep bir bereket vesilesidir. 5. Mescid-i Aksa ahir zamanda olacak bütün hadiselerin yaşanacağı çok önemli bir mekandır. Bu yüzden onu seviyoruz. Ahir zamanda olacak bütün hadiseler Mescid-i Aksa'da olacak. Hazreti İsa kıyamete yakın Şam'da inecek ve oradan Beyt-i Makdis'e gelecek. Lut kapısında havaalanına yakın yerde Deccal'i öldürecek. Yine Mescid-i Aksa Bas yeniden dirilme, haş bir araya toplanma ve neş yayılma yeridir. Çünkü hadis-i şerifte burası dirilme ve yayılma yeridir buyurulmaktadır. Mescid-i Aksa'yı bu özelliklerinden dolayı sevmemiz gerektiğini anlatan rehberimiz Samir Bey bize belki kıyamet gününde şu anda oturduğumuz yerde dirileceksiniz ve bu yer size şahitlik edecektir. Burada yaptığınız ibadetler karşınıza çıkacak. Nereden bileceksiniz? Sema size şahitlik edecektir. Nereden bileceksiniz? Dedi ve sonra da Mescid-i Aksa'yı niçin ve ne kadar sevmemiz gerektiği ile ilgili çok enteresan bir benzetme yaptı. Bunun da yazımı noktalamak istiyorum. Samir Bey şöyle diyordu. Bir annenin 3 çocuğu olsa ve çocuklarını aynı derecede sevse onlar arasında hiç ayrım yapmaz. Ama onlardan biri hastalansa ya da hapse atılsa bu anne bütün sevgisini bu çocuğa verir. Çünkü o hastadır. Özgürlüğünü kaybetmiştir. Evet, biz Kabe'yi seviyoruz. Mescid-i Nebevi'yi seviyoruz. Ama şu an Mescid-i Aksa'yı daha fazla sevmek durumundayız. Çünkü Mescid-i Aksa hastadır. özgürlüğü elinden alınmıştır. Şu anda Mescid-i Aksa'nın altında Yahudilerin açtığı tüneller bulunuyor. Allah korusun, herhangi küçük bir deprem olsa Mescid-i Aksa çökecektir. Mescid-i Aksa esirdir. Etrafını tamamen Yahudiler çevirmiştir, işgal etmişlerdir. Evet, şu an bizler Mescid-i Aksa'yı Kabe'den daha çok seviyoruz. Mescid-i Nebevi'den daha fazla seviyoruz. Fakat burası özgürlüğüne kavuştuğu anda sevgide öncelik sırası değişecek ve biz o zaman tekrar Kabe'yi birinci sırada seveceğiz. Yani önce Kabe, sonra Mescid-i Nebevi ve sonra Mescid-i Aksa'yı seveceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam son olarak Genç Dergisi'nin Ağustos 2015 sayısından Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı niçin sevmeliyiz başlıklı Alican Tatlı'nın yazısını paylaştık ve böylelikle programımızı da noktalamış olacağız. Evet, özgür Kudüs'te, özgür Mescid-i Aksa'da buluşabilmek ümidiyle diyerek bu akşamki Sesi Dergi'yi noktalamak istiyoruz. Geceniz hayır olsun. Aşkımız Kudüs olsun. Hoşça kalın.